Ayrım 8, İhanet ve Darbe Ergün Poyraz, sayfa 80. Hem doktor, hem Hazreti Hamza, Fethullah. Hayatı İncil'den bazı bölümlerle paralellik gösteren Fethullah Gülen, kendisinden bahsederken birçok hastalıkları okuyarak iyileştirdiğini iddia ediyordu. Ne garip ki çevresinde bulunan saftirikler, kelin merhemi olsa kendi başına sürer demiyorlardı. Öyle ya, şeker, yüksek tansiyon, kalp damar, prostat dahil birçok hastalığın pençesinde kıvranan Fethullah, kendi hastalıklarını iyileştiremezken başkasına nasıl deva olur? Gülen İnancın Gölgesinde adlı kitabının 161. sayfasında doktorlara göre bir hafta ömrü kalan bir hastayı iyileştirdiğini anlatıyor. İnsanları kandırıyordu. Ne var ki Gülen'in insanları kandırmada kullandığı kitaplar darbe girişiminden sonra başta Manisa olmak üzere birçok yerlerde çöplere atılıyordu. Neyse, Gülen'in hasta iyileştirme masalını okuyalım. Arkadaşlarımızdan biri yaşlı bir kadının dua isteğini getirdi. Bu kadıncağız için doktorlar kanser metastaz yapmış ve her yanını kaplamış. Bir hafta kadar ya yaşar ya yaşamaz. Götürün son günlerini evde geçirsin demişler. Kadıncağızın şahsıma büyük hüsnü zanlı varmış. Arkadaşlarımızı araya koyup ısrarla dua etsin şifa bulurum demiş. O masumeye nasıl dua ettiğimi şimdi hatırlayamıyorum. 6 ay kadar sonra arkadaşıma o kadın ne oldu diye sordum. Yaşıyor dedi. Sonra aradan 2 yıl kadar bir zaman geçti. Ne oldu diye yine sordum. Hacca gitti geldi, torunlarını büyütüyor cevabını aldım. Fethullah'ın bu olayda tanığı kim? Tabii ki sadece kendisi. Ne arkadaşının ismi cismi var ne de kadının. Fethullah bu olayda nasıl bir şark kurnazı olduğunu da belgeliyor. Nasıl dua ettiğimi hatırlamıyorum diyordu. Öyle ya, biri çıkar da benim de aynı hastalığa yakalanmış yakınım var, bize de dua eder misiniz şeklinde istekte bulunursa, işte o zaman yandı gülüm keten elva, gitti şifacılık masalı. İsa Mesih İncil'den okuduğumuza göre insanların içine giren cinleri kovuyordu. O cinleri kovar da, Fethullah ondan aşağı kalır mı? Fethullah da cin kovmuş, hem de kendini Hazreti Hamza ile aynı sayarak. Gülen İnancın Gölgesinde adlı kitabının son sayfasında cinleri kovduğunun reklamını yapıyor. Kendini Hazreti Hamza olarak şöyle ilan ediyordu. Çok sevdiğim bir arkadaşımın hanımında evlenir evlenmez cinnet emareleri baş göstermişti. Kas katı kesilip gözleri dönüyor ve geldiler diyordu. Gitmedikleri hekim kalmadı. Profesör Ayhan Songar da bir hayli meşgul oldu. Sonra Allah başka bir yerden kapı açtı ve böyle arızalı, mağlul kimselere okuyan bir hoca efendi bir ay gelip bu kadına okudu ve biiznillah hasta belli ölçüde ifakat buldu. Bir defasında Ashab-ı Bedr'in isimlerini de yanıma alarak hastanın beyi olan arkadaşımı ziyaret etmek istedim. Ben daha merdivenlerden çıkarken kadın hoca geliyor, onun da iflahını keseceklermiş diye bağırmaya başladı. Ben içeriye girmedim. Ashab-ı Bedr'in isimleri bulunan kağıdı arkadaşa verdim ve o da götürüp onu kadının üzerine bırakıverdi. Sesi aşağıya kadar gelen hemşiremiz şöyle diyordu. Niye kaçıyorsunuz? Hazreti Hamza geldi diye mi? Bunu nasıl izah eder ve hangi maddi sebebe bağlarsınız bilemeyeceğim. O mübarek hemşiremiz şu anda tamamen iyileşmiş durumdadır. Eski seyyar vaiz Fethullah Gülen kendi hayatını anlatırken hoca efendiliğine soyunduğu dinin özüne aykırı bir tutum içine giriyordu. Hiç haddi olmadığı halde kendini Allah'ın aslanı olarak bilinen Hazreti Hamza ile eş gösteriyordu. Hazreti Hamza hayatı boyunca hiçbir şeyden korkmadı. Hep inandığı değerler uğruna savaştı ve o yolda canını verdi. Gülen ise hayatını hep korkuyla geçirdi. Sürekli olarak kaçtı. Kendince tehlike olarak gördüğü hemen hemen her ortamda inandım dediği değerleri inkar etti. Korku onda psikolojik sorun haline geldi. Ve Gülen bu korkularını rapora bile bağlattı. Hazreti Hamza yaşamıyla Allah'ın aslanı olduğunu kanıtlarken, Gülen'in kanıtladığı ise ürkek bir rüzgar gülü olduğuydu. Gülen üfürükçülükle iyileştirdiğini iddia ettiği arkadaşının eşi için hiçbir samimi Müslümanın kullanmadığı bir terimi kullanıyordu. Hemşire. Hemşire tanımlamasını masonlar birbirlerinin eşleri için kullanıyorlar. Yani hemşire masonlarda mason biraderlerin eşlerine verilen bir tanımlama. Böylece Gülen kendi kendinin Brütüs'ü olma yolunda bir merhale daha kat ediyor, kendini överken yine birçok açık veriyor, kendi kendini yakalatıyordu. Siyah Beyaz Yayınlarından çıkan Kuşatma adlı kitapta Gülen'in 35 yıllık yol arkadaşı Gülen Mesih mi başlığı altında şunları anlatıyordu. Gülen esas büyük maksadını ustaca gizlemeyi başarıyor. Yaptığı işleri, ülkenin aleyhine bile olan işleri allayıp pullayarak takdim etme becerisine sahip. Kendisini kesin olarak Mesih gördüğü kanaatindeyim. Etrafındakilere hitap ederken havari gibi ifadeler kullanır. Yani siz benim havarimsiniz demeye getirir. Hitap ettikleri havari olursa, o da herhalde Mesih olur. Gülen İsa Mesih gibi inananlara şifa verdiği propagandasını sadece geçmişte yapmıyor, bugün de reklamını yapmak için aynı senaryoyu sahneye koyuyordu. Anne ve babasının dini bilgisi. Fethullah Gülen ve sülalesi Gülen'e göre mitolojik bir efsanenin olağanüstü yeteneklerle donatılmış kahramanları gibi. Kur'an öğrenmek ve hatmetmek için sıradan bir cami hocası dahi bilir ki, önce mahreç ardından da tecvid ilmini bilmek gerekir. Yani Kur'an mahreç ve tecvid ilminin ışığı altında okunur, hatmedilir ve hıfz edilir. Aksi mümkün değildir. Çünkü ayetler kesinlikle yanlış okunur. Yanlış okumak günah olduğu gibi kılınan namaz da doğru olmaz. Fethullah Gülen'in Küçük Dünya adlı kitabındaki anlatımlarından anlaşılıyor ki, ne annesi ne de 30 yaşından sonra Kur'an öğrendiği belirtilen ve hayatında sarıksız gezmediğini söylediği babası Ramiz, mahreç ve tecvid ilmine vakıf değillerdi. Bu durumda Fethullah Gülen'in anne ve babasının yeterince Kur'an bildiğine inanmak mümkün olabilir mi? Fethullah Küçük Dünya'sında diyor ki, bana hafızlığımı babam yaptırdı. İlk Arapça hocam da babamdı. Bana emsile ve binadan bir miktar okuttu. Ev işleri yapıyor, hayvanlara bakıyor. Bu arada da günde 10 sayfa Kur'an ezberliyordum. Bir kış içerisinde hafızlığımı tamamladım. Hafızlığımı tamamladıktan sonra da talim ve tecvid okumak üzere oturduğumuz Alvar'dan 7-8 kilometre uzaklıktaki bir zata gönderildim. Her gün kilometrelerce yolu kat ederek talim ve tecvid öğreniyordum. Niçin? Cevabı çok basit. Babası bilmiyordu. Tabii annesi de. Babası gene kendi anlatımlarına göre 30 yaşından sonra Kur'an öğrenmiş ve Alvar'a imam olmuştu. Ve bu imam talim ve tecvid bilmiyordu. O nedenle oğlunu her gün 7-8 kilometre uzaklıktaki bir yere hem de imam olmayan bir hacı efendiye göndererek hem de şanlı şöhretli bir hafızlıktan sonra talim ve tecvid ilmi öğrenmeye zorluyordu. Burada şu açıklamayı bir kere daha yapalım. Talim ve tecvid hafızlıktan sonra öğrenilmez. Önce talim ve tecvid, ondan sonra Kur'an okuma ve hafızlık gelir. Hiç kimse bu usulün aksini söyleyemez. Talim Arapça harflerin nereden çıktığını gösteren bir ders ki, tecvid de harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten ilimdir. Buradan şu sonuç çıkıyor ki, Fethullah Gülen'in babası Ramiz'in emsile ve bina gibi Arapçanın dil bilgisi kurallarına giren ilmi de yeterince, hatta hiç bilmediği anlaşılmaktadır. Çünkü emsile ve bina da talim ve tecvid ilminden sonra gelir. Kısaca Fethullah'ın dedeleriyle ilgili anlatımlarında olduğu gibi, anne ve babası ile ilgili söylemlerinde de çelişkiler bulunmaktadır. Daha açıkçası mitolojik bir olayın kahramanları gibi tasvir ettiği ailesinin her ferdinin daha sonra yine kendi anlatımlarıyla sıradan birer insan oldukları anlaşılmaktadır. cahilden alim olur mu? Fethullah Gülen ne kadar din eğitimi aldı? Daha açıkçası Fethullah Gülen'in küçücük bir köy camisine bile imam olabilecek bir kapasitesi var mı? Bu sorunun cevabını da yine kendisi Küçük Dünyam adlı kitabında satır aralarına sıkışmış bir cümlesiyle cevaplıyordu. Ciddi şekilde bizi Osman Hoca okuttu diyebilirim. Bütünüyle 2 sene okudum. Bu cümle içinde geçen 2 kelime oldukça ilginçti, ciddi şekilde. Bir bakıma bu 2 kelime Fethullah Gülen'in anne ve babasından ne derece ciddi bir eğitim aldığını da ortaya koyuyordu. Fethullah tarihin kendi kendisiyle çelişkiye düşme konusunda yetiştirdiği ender şahsiyetlerden olduğunu bir kere daha yılmadan kanıtlıyordu. Sürekli olarak kendi sözleriyle kendini yalanlıyor, yalanlamakla da kalmıyor, oldukça sıkıntıya sokuyordu. Talebeliğimin hepsini toplasanız 2 sene ancak yapar diyen Fethullah Gülen, daha sonra Edirne'ye gittiğini, orada hocalığa başladığını anlatıyordu. Halbuki İslamiyet'in ne yüce bir din olduğunu kavramış alimler, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anlatmak, yani kürsülere çıkmak için 72 yardımcı ilmi ve 8 temel ilmi öğrenmek lazımdır diyorlar. Ve yine alimler istidatı çok olanın en az 10 sene ilim tahsil etmekliğinin gerekli olduğuna işaret ediyorlar. Fethullah'ın gerekli eğitimi almadan ortaya çıkışı kendini sıkıntıya sokuyordu. Erzurum'da barınamayan Fethullah annesinin memleketi olan Edirne'ye, dayısının oğlu Hüseyin Top'un yanına gider. 1959 yılında dayı oğlu Hüseyin Top ile birlikte Müftü İbrahim Efendi'nin yanına giderler. Müftü Gülen'i formaliteden sınav eder. Gülen'i öven kitaplarda sınavın çok başarılı geçtiği, müftünün kendisini takdir ettiği anlatılır. Oysa dayı oğlu Hüseyin'in de yardımını aldığı sınav hiç de reklamı yapıldığı gibi başarılı geçmemişti. Diyanet İşleri Reisliği Müçavere ve Dini Eserler İnceleme Heyeti'nin 196 sayılı belgesine göre ayet-i kerimeden zorlanarak anca 6 alabiliyor. Kelamdan ise 5'i zor buluyordu. Gerçi Gülen'e o notları da vermezlerdi, ancak o zaman vaizlik güme giderdi. Halbuki Gülen Küçük Dünyam'da 4 yaşında Kur'an'ı hatmettiğini ve aynı yaşta namaza başladığını büyük bir kibirle anlatıyordu. Ancak ortaya çıkan bu gerçekler karşısında Gülen'in mutlu yatsıya kadar bile yanmıyordu. 1966 yılında asaletinin tasdik edilmesi için kendisinden Cuma'nın faziletini anlatan bir risale yazması isteniyordu. Her türlü kaynaktan yararlanması serbestti. Konunun uzmanlarına danışma hakkı da sonsuzdu. Süre ise 1 aydı. Gülen müthiş bir alimdi ya, 1 ay tamamlanınca Fethullah istenen risaleyi kendince hazırlıyordu. Risaleyi okuyan adeta şoka giriyordu. Çünkü risale baştan sona hatalarla ve yanlışlarla doluydu. Gülen baka baka yardım ala ala yazdığı risalesinde ilk mektep talebelerinin dahi yapamayacağı yanlışlara düşüyor ve Allah'ın sıfatlarını dahi eksik yazıyordu. Tabii ki bu hatalarla dolu risale geçer not alamıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 28 Nisan 1966 tarih ve 57 numaralı kararında Fethullah Gülen'in risalesinin yetersizliği hakkında şu açıklamalarda bulunuluyordu. Yüksek Başkanlıkça 25 Mart 1966 tarih ve 21.820 sayı ile kurulumuza havale buyurulan Kırklareli Vaiz adayı Fethullah Gülen'in risalesi incelendi. Bu evrakın müzakeresinde kurul başkanı Ali Rıza Hakses, üyelerden H. Hüsnü Erdem, M. Şehit Oral, İsmail Ezherli, İbrahim Eken, Doktor Esat Kılıçer, Ahmet Baltacı, Hasan Ege hazır bulunmuşlardır. 8 kişiden oluşan ilmi heyet Fethullah'ın dini yetersizliğini şu cümlelerle açıklıyordu. Adı geçen vaiz adayının gönderdiği risale tamime uygun bir şekilde olmadığı, mevzu ile alakalı ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri risalesine almadığı gibi konu ile ilgisi bulunmayan sözleri de zikrettiği cihetle ilmi kifayetini belirtecek mahiyette bulunmadığından adaylığı müddeti sonuna kadar tamime uygun yeni bir risale göndermesinin kendisine bildirilmesinin uygun olacağına karar verildi. Peki Fethullah Gülen Cuma'nın faziletini anlattığı, herkesten ve yine her kaynaktan yararlanmasının serbest olduğu risalesinde neden ayet ve hadislerden yararlanmamıştı? Nedeni oldukça basit. Çünkü ayet ve hadis bilmiyordu. Gülen'in bilgisizliği sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Fethullah Gülen'den asaletinin tasdik edilmesi amacıyla istediği ve bir aylık süre verdiği, istediği kaynaktan, kişiden, kurumdan yararlanma kolaylığı sağladığı Cuma'nın fazileti ile ilgili risalesi, Gülen'in dini yetersizliğini ortaya koyması bakımından tam bir ibret belgesiydi. Ülkemizde genellikle ilk mektep çağındaki çocukların bildiği dini bilgileri, Gülen'in müftülük başvurusu yapmasının ardından asaletinin tasdik edilmesi için kendinden istenen risaledeki anlatımları sonucunda bilmediği açık ve net bir şekilde kanıtlanıyor. Ve bu durum İslam dininin ehliyetsiz ve bilgisiz ellerde ne hale geldiğinin de bir göstergesi oluyordu. Gülen bir sayfalık risalesinde Cuma'nın faziletinden başka her şeyi anlatmaya çalışıyor, ancak dini konularda tam bir cehalet abidesi olduğu görünüyordu. Bakın Gülen İslam'da mezhepleri nasıl anlatıyor. Gramer devrimleri de Gülen'in marifetidir. İtikada mezhep sahipleri ikidir. Ebu Mansur-u Maturidi, Ebul Hasanil Eşeri Maturidi, Hazreti Hanefi İtikad İmamı Aşeri, Hazreti Şafii İtikad İmamı. Evet, yukarıdaki bu cümleler noktasına ve virgülüne kadar hiçbir değişiklik yapılmamış haliyle Edirne müftülüğüne talip olmasının ardından asaletinin tasdik edilmesi amacıyla Diyanet'in istediği risaleyi yazan ve başta SİHA ve yan kuruluşları olmak üzere en büyük dini alim olarak milletimize yutturulmak istenen Fethullah Gülen'e ait. Gülen yukarıdaki cümlelerle gerçekleştirdiği gramer devriminden başka dinde de devrim yapıyor. İtikattaki mezhep sayısını önce ikiye çıkarıyor, ancak daha sonra fikir değiştiriyor, üç mezhepte karar kılıyor. İtikatta ve amelde mezhepleri birbirine karıştırıyordu. Gülen Şafii mezhebinin imamının adını ise bilmediği ve kimseden de öğrenemediği için risalesine yazamıyordu. Gülen'deki bilgi eksikliği sadece bu kadar mı? Olur mu hiç? Gülen'in yazdım dediği risaleye bakınca Hanefi mezhebinin başına şu ismi atadığı görülüyordu. Ebul Hasanil Eşeri Maturidi. Büyük alim diye insanlarımıza tanıtılan, propagandası yapılan Fethullah'ın bu bilgisizliğine ilkokul çağındaki Müslüman çocuklar bile gülüyordu. Öyle ya, 873 yılında Basra'da doğan, 936'da Bağdat'ta ölen Hanefi değil, Eşşariye mezhebinin kurucusu olan ismin tam ve doğru adı İslam ilmihallerinde, namaz hocalarında şöyle geçiyordu. Ebul Hasan Ali bin İsmail el Eşari. Gülen dördüncü mezhep olan Hanbeli ile ilgili ise kalem oynatamıyordu. Peki Maliki mezhebi ile ilgili bir şey yazmış mı diye sorarsanız, bu mezhebin adını o günlerde duymamış bile. İslami ilimler dahil bu kadar yayını çocukluğundan beri okuduğunu söyleyen Gülen'in bir ayda yazdığını belirttiği, daha doğrusu yazamadığı risalesi, onun hiçbir zaman kitap okumadığını belgeliyordu. Öyle ya, Fethullah Gülen bugün bile her yerde neredeyse bedava dağıtılan kitaplardan birine göz atsaydı, mezheplerle ve risalesinde yer verdiği konularla ilgili doğru bilgilere ulaşabilirdi. Fethullah Küçük Dünyam adlı kitabında 3 yaşında Kur'an'ı hatmettiğini, daha çocukluğunda İslami ilimleri öğrendiğini iddia ediyordu. Daha ilk mektebi bile bitiremeyen Fethullah Gülen, 14 yaşında yani halkın yoksulluktan kırıldığı, ekmek bile bulamadığı günlerde pipo içtiğini söylüyor. Felsefe ve fizik dalında Descartes, Kant, Sir James Jane'i okuyarak onlara hayranlık duyduğunu anlatıyordu. Fethullah'ın engin kültür hazinesinden Shakespeare, Hamlet ve Romeo ile Juliet'i de nasibini alırken, Victor Hugo, Tolstoy, Dostoyevski ve Pushkin de çocukluğundan beri okuduğu, masallarını anlattığı yazarlar arasında yer alıyordu. Fethullah Gülen yalan yanlış yazdığı Cuma'nın şartlarından olan tavafı da karıştırıyor, nedenli engin bir din bilgisine sahip olduğunu bir kere daha kanıtlıyordu. Fethullah Risalesi'nde Allah'ın sıfatını bile yanlış yazıyor, Cuma'nın şartlarından bir haber olduğu ortaya çıkıyordu. Bu dini olumsuzlukların yanında rüyalarına dayanarak nurcuların cehenneme gitmeyeceğini iddia edebiliyordu. Fethullah müftü olamamıştı ama haşa, Allah'ın özel kalem müdürlüğüne soyunmuştu. Fethullah Gülen olayının en trajikomik tarafından biri de bu denli dinden uzak ve bilgisiz bir insanın, başta SİHA ve onun işbirlikçileri tarafından en büyük din alimi, en yaman entelektüel havalarına sokulmasıydı. Gülen de tam bir şark kurnazı edasıyla bu rolünü çok güzel oynuyordu. Gülen'i övme kitaplarında kendisinden övgüyle bahsedilmesinden nefret duyuyor olması, kendisinin methedilmesinden tiksinmesi, iğrenmesi gibi gerçek dışı bilgiler yer alıyordu. Kendisinin övülmesinden iğrendiğini, tiksindiğini, nefret ettiğini söyleyen Gülen, Cumhuriyet tarihinde adına gerçek dışı bilgilerle kitaplar yazılan, gazete röportajları yayımlanan, seminerler düzenlenen isimlerin en başında yer alıyor. Bu etkinliklerin masrafları ise ülkemizin kandırılan fakir insanlarından toplanan paralar ile gerçekleştiriliyordu. Gülen yıllardır kendini övdürmeye öyle kaptırmış ki bu övgü kitaplarına abartılı ve gerçeklerle bağdaşmayan demeçler vermekten başka işlerine zaman bile ayıramıyordu. Bakın, kendisini ve ailesine adeta peygamber gibi üstün olarak gösterdiği Küçük Dünya adlı kitabında kendisinin övülmesi konusunda nasıl takiye yapıyordu. Ben kendimden bahsedilmesinden nefret ediyorum, tiksiniyorum, iğreniyorum. Halbuki siz benim hakkımda bir başkasından bile duymaya dahil tahammül edemeyeceğim bu işi bana yaptırmak istiyorsunuz. Anlatılması gereken bunca ulvi hakikat varken benim kendimi anlatmam ve bunca önemli işler dururken benim böyle kıymetsiz bir işe vakit ayırmam katiyen doğru değildir. Kitabın girişinde bunları söyleyen Gülen bir sonraki sayfadan başlayarak 260 sayfaya yakın kitabın tamamında dedelerine, ailesine ve kendini mitolojik bir efsanenin kahramanları gibi peygamberler üstü olarak göstermek için gerçek dışı birçok olay anlatıyor, kendini övmede yine kendisiyle yarışıyordu. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 90.